Atatürk, modern Türkiye'nin kurucusu. Andrew Mango.
Ayrım 5.
19. kısım. Barış ve Cumhuriyet. Mustafa Kemal yanında genç karısıyla İzmir'den Ankara'ya trenle giderken 18 Şubat 1923'te Eskişehir'de durarak Barış Konferansı'nın askıya alınmasından sonra Lozan'dan dönmüş olan İsmet Paşa ile görüştü. Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa da toplantıda hazır bulundu. Dipnot. Nutuk, sayfa 479, Goloğlu, cilt 5, sayfa 86. Çatışmaların tekrar başlama olasılığı vardı ve her şart altında Mustafa Kemal'in ordunun desteğine gereksinimi vardı. İsmet Paşa yiğit yaşamında mutluluk diledikten sonra halledilmesi gereken siyasi işlere döndü. Lozan'dan gelirken İsmet Paşa yolculuk yapmış olan Daily Mail muhabiri Ward Prize, Gazi'nin üzerinde tweed bir takım, külot pantolon ve rugan papuçlarıyla tezat oluşturan bisiklet çorapları vardı diye not etti. Latife ise at binme pamuzlu uzun çizmeler giymiş ve başına parlak renkli ipek bir eşarp bağlamıştı. Ward Prize'a göre Türkiye'de başka hiçbir kadının giymeye cesaret edemeyeceği bu kılığı gören Türkler şaşkına dönmüştü. Bu kıyafetler camları kırık elektriği ve ısıtma sistemi çalışmayan trende yolcuları sıcak tutmaya yarıyordu. Dipnot, Ward Prize, sayfa 140. Eskişehir'den Ankara'ya kadar yol boyu barış görüşmelerinde izlenmesi gereken taktikler üzerinde tartıştılar. Ankara'ya varmak Latife'yi pek sevindirmedi. Giriş katında üç küçük konuk odası, üst katta bir yatak odası, bir salon ve minik bir banyosu bulunan Çankaya'daki ev, babasının İzmir'de deniz kenarındaki köşkünden çok daha küçüktü. Dipnot, Cumhurbaşkanı'nın konutu Anadolu tipi bir yazlık evden Avrupa stili orta sınıfa özgü bir meskene 1924'te dönüştürülürken kuleli bir bölüm eklendi. Bakınız basın yayın The Köşk, Museum at Çankaya. Hizmetler ev işleri konusunda deneyimli değillerdi. Yemekleri çok kötü bulan Latife İzmir'den bir aşçı göndermesini babasından istedi. Daha da kötüsü Mustafa Kemal'in genç karısıyla geçirecek pek az zamanının olmasıydı. Ankara'daki ilk gece Latife'ye yemeğini üst katta yalnız yemesini söylemişti. Çünkü kendisi arkadaşlarıyla birlikte olmak istiyordu. Neşeli geçen siyaset tartışmaları saat sabahın üçüne dek sürmüş ve sonunda Mustafa Kemal bir şarkı mırıldanarak yukarı çıkmıştı. Dipnot, Latife'nin annesine yazdığı tarihsiz mektuptan Aras tarafından yapılan açıklama. Mustafa Kemal'le bin gün. Sayfa 134. Bunu izleyen günlerde kocasının arkadaşlarının eşleriyle tanıştırılan Latife, onların içinde bulundukları durumu daha fazla anlayışla karşıladıklarını görmüş ve evin içine değişiklikler yaparak oyalanmaya çabalamıştı. Fransız stili mobilyaların alınması ve yatak odasının sarımlarında döşenmesi de bu yeniliklere dahildi. Mustafa Kemal'in daha önemli kaygıları vardı. İç siyaset barış görüşmelerinin gidişine yakından bağlıydı. İsmet Paşa'nın kendi talimatlarına uygun olarak davranmasını isteyen Başvekil Rauf Orbay, kabineye haber bile vermeden hariciye vekiliyle meclis başkanının kendilerince taktiklerini saplamalarını içerliyordu. Dipnot, Mustafa Kemal 1927'de yaptığı konuşmada daha önce hükümet ve meclis ile görüşmeden kendisiyle görüştüğü için Rauf'un İsmet'i eleştirmesine şaşırdığını söylemişti. Nutuk sayfa 479. Buna rağmen Bakanlar Kurulu'nda İtilaf Devletleri'ne verilecek yanıt üzerinde anlaşmaya varıldı ve 21 Şubat'ta meclisin İsmet Paşa'nın raporunu dinlemesinden sonra Rauf büyük bir sadakatle kurulun kararı aldığını açıkladı. Dipnot Cebesoy Siyasi Hatıralar Cilt 1233-243. Mustafa Kemal kendi düşüncelerini hükümete kabul ettirmişti. Türkiye'nin bağımsızlığı için en iyi koşulların sağlanması karşılığında Musul sorunu İngiltere ile ayrıca yapılacak ikili görüşmelere kadar ertelenebilirdi. Eğer bir anlaşma sağlanamazsa Milletler Cemiyeti hakemlik yapacaktı. Mustafa Kemal bunun anlamını Musul'dan vazgeçmek olmadığı, tam tersine Türkiye'nin biraz daha güçlenmesi için zaman kazanmak olduğu konusunda meclisi ikna etmek için epey zorlandı. Rauf bazı uzlaşma önerilerinin öne sürülmesiyle Türkiye'nin gerçekten barış istediğini kanıtlayacağı ve dünya kamuoyunu kendi lehine etkileyeceği fikrini gündeme getirdi. Yine de meclisi ikna etmek kolay olmadı. Mustafa Kemal'in diplomatik taktiği her zamanki gibi İtilaf Devletleri'ni bölmekti. Musul konusunda varılacak bir uzlaşma İngiltere'yi tatmin edecekti. Bundan sonra İtalya ile Fransa'nın ekonomik istemlerine karşı durmak kolaylaşacaktı. Dipnot Goloğlu cilt 5 sayfa 113-115. Türkiye daha önceleri boğazlar konusundaki görüşmelere Sovyet Rusya'nın da katılması için ısrar etmişti. Böylelikle İtilaf devletleri Türkiye'ye çok fazla baskı yaptıkları takdirde onun Sovyetlerle anlaşmaya vararak Karadeniz kıyısında limanı olmayan ülkelerin boğazlardan serbestçe geçmelerini önleyebileceğini dikkate almak zorunda kalacaklardı. Mustafa Kemal Rusya'yı İtilaf devletlerine, İngiltere'yi Fransa'ya ve hatta Bulgaristan'ı Yunanistan'a karşı kullanıp belirli dengeler yaratmak istiyordu. Meclisteki muhaliflerin kavrayışlarının çok ötesinde oynanan nazik bir diplomasi oyunuydu bu. Muhalifler misak-ı milli konusundaki ısrarlarından vazgeçmiyorlardı. Misak Musul'u Türkiye sınırlarının içine katmamış mıydı? Batı Trakya'daki bir halk oylaması yapılmasını öngörmüyor muydu? Öyleyse bu metni imzalamış olan meclis maddelerden sapmalar olduğu takdirde yetkisini kullanmalıydı. Milletvekilleri daha ileri gidip Ege Denizi'ndeki Yunan adalarından, Kıbrıs'tan, Büyük Savaş'ın hemen öncesinde inşa ettiği savaş gemilerini Yunan devletine teslim etmeyen İngiltere'den tazminat istenmesinden de söz ettiler. Dipnot adı geçen eser sayfa 122, Cebesoy Siyasi Hatıralar cilt 1 sayfa 264. Mustafa Kemal liderliğine muhalefet milliyetçi söylemlerle örtülüyordu. Muhalif politikacılar doğrudan doğruya Mustafa Kemal'e saldırmak yerine Lozan'daki Türk heyetinin başkanı olarak İsmet Paşa'yı hedef alıyor ve onu yetkilerini aşmakla suçluyorlardı. 6 Mart'tan gizli durumda gerginlik iyice arttı. İsmet Paşa'yı savunan Mustafa Kemal muhalefet kanadının ateşli sözcüsü Ali Şükrü Bey'i ulusal çıkarlara zarar vermekle suçladı. Ali Şükrü Bey'in itirazlarını yine bir Karadeniz milletvekili olan Ziya Hurşit destekliyor. Mustafa Kemal kürsüden iken milletvekilleri elleri ceplerindeki tabancalarının kabzasında çevresini sardılar. Öfkeli rakipler küçük, kalabalık, alçak tavanlı toplantı salonunda birbirlerine karşı durdular. Mustafa Kemal'i destekleyenlerle ikinci grup diye bilinen muhalif milletvekilleri arasında az kalsın yumruklar konuşacak, hatta silahlar çekilecekti. Durumu ancak oturuma başkanlık eden Ali Fuat kurtarabildi. Sesini duyaramadığını fark ederek elindeki çanı iki rakip grubun arasına fırlattı ve oturumu kapattığını bildirdi. Oturum tekrar açıldığında hükümeti destekleyenler Lozan'daki pazarlıkları sürdürmek için Türk heyetine talimat verme yetkisinin kabineye verilmesi konusunda bir önerge gündeme getirdiler. Bu önerge 20'ye karşı 170 oyla kabul edilirken protesto eden muhalefet milletvekillerinin çoğu oy vermedi. Dipnot Goloğlu cilt 5 sayfa 129-139. Başvekil Rauf ve Meclis Başkanı Vekili Ali Fuat Cebesoy'un yardımıyla Mustafa Kemal günü kazanmıştı. Aralarında Musul'dan vazgeçilmesi gibi noktaların da bulunduğu bazı ödünler verilmedikçe İtilaf devletleriyle barışın sağlanamayacağını biliyordu. Meclis anlaşmayı engelleyerek bazı siyasi oyunlar oynayacak gibiydi. Bu nedenle yeni bir seçim yaparak daha uyumlu milletvekillerinin çıkarılması şarttı. Bu sağlanıncaya kadar Rauf, Ali Fuat ve Refet'in gönlünü hoş etmek gerekiyordu. Meclisin oylamasından birkaç gün sonra Türkiye'nin barış anlaşmasına değin yaklaşık 100 sayfa tutan ayrıntılı karşı görüşleri İstanbul'daki İtilaf devletleri temsilcilerine sunuldu. Dipnot Özerdim sayfa 73. Türk önerilerinin 8 Mart 1923 tarihinde iletildiğini söylüyor. Martin Gilbert sayfa 287, Sonyel Turkish Diplomasi sayfa 213 ve Ali İhsan Sabis 3. cilt sayfa 362 bu tarihi 9 Mart olarak belirtiyorlar. Lozan'dan İstanbul'a dönmüş olan İngiltere Yüksek Komiseri Sir Horace Rumbold, Türk diplomasisinin hızından ve ciddiyetinden etkilendi. Dipnot Gilbert sayfa 288. Ankara hükümeti Osmanlı hükümetleri tarafından kendilerine tanınmış olan emik ayrıcalıkları savunan Fransızları yumuşatmak için Fransız askerlerini 1921 tarihli Ankara Anlaşması'yla Fransa mandası altındaki Suriye'ye bırakılmış olan İskenderun ve Antakya yörelerindeki Müslüman halka zulüm yapmakla suçlayan bir propaganda kampanyası başlattı. Dipnot Sonyel Turkish Diplomasi sayfa 213. 21 Mart'ta Londra'da İtilaf devletleri ortak bir cevap üzerinde anlaştılar ve 31 Mart'ta Ankara hükümeti konferansın yeniden açılması için delegelerini Lozan'a göndermeye davet edildi. İngiliz-Fransız ortaklığı yeniden kurulurken bu kez Ankara hükümeti Amerika'yı onlara karşı kullanmayı denedi. 9 Nisan'da hükümetin isteğiyle meclis emekli deniz yarbayı Arthur Chester başkanlığındaki bir grup Amerikalı iş adamına geniş kapsamlı ayrıcalıklar tanıdı. Geniş bir bölgeye yayılan demir yolu inşaat tekeli, hattın iki yanındaki maden yataklarını araştırma hakkı, liman yapma, ormanlardan tarım alanlarından yararlanma ve büyük sayıda tarım makinelerini ithal etme gibi konuları kapsayan Chester ayrıcalıkları, Lord Curzon'un tanımıyla megalomanyak bir plandı. Dipnot adı geçen eser sayfa 214-215. Böylesine büyük ölçekli yatırımı karşılayacak tek doğal kaynak Musul petrolü olduğuna göre, bu Türkiye'nin Musul üzerindeki iddialarına Amerika'nın desteğini sağlamaya yönelik bir çabaydı. Amerika henüz Orta Doğu'daki toprak çekişmelerine girmeye hazır olmadığından bu girişim başarısızlıkla sonuçlandı. Yine de tanınan ayrıcalıklar kendi çıkarlarıyla çatıştığı için hem Fransızları hem de İngilizleri endişelendirdi. Lozan Konferansı bu taktik ön hazırlıklar sonrasında 23 Nisan'da tekrar başladı. Lord Curzon toplantıya katılmayan kanlı koltuğu Rumble'da kaldı. Hızlı bir şekilde karara varılacağını umuyordu. Ama İsmet Paşa'yı ve onun kaçınması olanaksız bazı ödünler konusunda hükümetinden talimat almakta zorlanmasını hesaba katmamıştı. Maddelerin son hali üzerinde pazarlıklar 3 ayı bulacaktı. Kendi iradesini meclise kabul ettirdikten sonra Mustafa Kemal Latife ile birlikte tekrar yolculuğa çıktı. Bu kez ülkenin güneyinde Fransızların işgalini yaşamış olan Adana'ya ve diğer şehirlere gitti. Kendi seçmeni olarak gördüğü eğitimli gençler ve öğretmenlerinin yanı sıra çiftçilerden ve esnaftan oluşan kalabalıkların önünde konuştu. İlerlemek için gereken bilgiyi elde etmekte halkının yeteneklerine duyduğu güvenle dolu, uzun, heyecanlı konuşmalar yaptı. Ama aynı zamanda da gerçekçiydi. Düşmanları bilginliğin bütün dallarında ilerlerken kendi ulusu geride kalmıştı. Kendi derecemizi bilelim diye dinleyenleri uyardı. Neyi öğrenmek lazımsa onu öğrenelim. Bize din de Allah da bunu emrediyor. Din adamlarının öğütlerini istemeye gerek yoktu. Herkes genel bir kıstas uygulayabilirdi. Akılla ve toplum çıkarıyla uyumlu olan her şey İslam diniyle de uyum içindeydi. İslam diniyle ulusal çıkarlar çıkışıyordu. Dipnot, Adanalı tüccarlara 16 Mart 1923 tarihinde yapılan konuşma. ASD Cilt 2 sayfa 131-132. İslam ordu imamlarının da dini olduğu için Mustafa Kemal onlara seslenmeyi politik açıdan hala yararlı görüyordu. Ama aynı zamanda ulusun gücünü yok eden bütün kötülüklerin de yine din adına ortaya çıkarıldığı konusunda uyarıda bulunmayı da ihmal etmiyordu. İslam dininin akılcı bir biçimini önerirken tarihi de kendine göre çizmeye başlıyordu. Anlattığına göre Adana çevresi İranlılar, Büyük İskender'in Yunanlıları ve daha sonraki işgalciler gelmeden önce Türk ve Turanlıydı. Daha sonra bu yöreler eski sahipleri olan Türklere geri dönmüştü. Ermenilerin ve başkalarının bu topraklar üzerinde hakkı yoktu. Dipnot adı geçen eser sayfa 130. Dönüş yolunda Konya'da Kızılay için çalışan hemşirelere bir konuşma yaptı. Bugün olduğu gibi o tarihte de Konya tutucu bir yerdi ve Mustafa Kemal sözlerini özenle seçti. Türk kadınlarının zor koşullar altında bile erkeklerinden geri kalmamasından gurur duyuyordu. Eşit koşullarda erkekleri geçebileceklerdi bile. Ama kadınların en önemli görevi iyi bir anne olmak ve çocuklarını çağdaş yöntemlerle yetiştirmek gibi ağır bir yükü üstlenmeleriydi. Bunu başarabilmek için erkeklerden daha iyi eğitim almaları gerekiyordu. Kıyafet çok önemli olmamasına rağmen abartılı İslami giyim tarzı ile İstanbul'daki bazı kadınların yanılgıya düşerek taklit ettikleri Avrupa modası arasında bir orta yol bulunabilirdi. İslami kılık kadınların sosyal, ekonomik ve akademik uğraşlarda bütünüyle yer almalarına engel olmamalıydı. Hem dini kurallara hem de ulusal geleneklere uyumlu, akılcı bir biçimde giyinmeliydiler. Dipnot adı geçen eser sayfa 155-157. Ankara'dan önceki son durağı olan Kütahya'da kadın ve erkek öğretmenlere hitap ederken yine en sevdiği konuya döndü. Bir ordunun değeri subaylarıyla ölçülür dedi. Öğretmenler de eğitim ordusunun subaylarıydı. Halkın üzerine çökmüş olan cehalet bulutlarını kaldırma yeteneklerine sonsuz güveni vardı. Dipnot adı geçen eser sayfa 169. Bu seferberlik çağrısının etkileri günümüz Türkiye'sinde hala hissedilir. Ama Ankara'daki politikacıların başka kaygıları vardı. 26 Mart'ta Mustafa Kemal'in Ankara'ya dönüşünden 2 gün sonra onu eleştiren Ali Şükrü son kez mecliste görüldü ve ortadan kayboldu. 29 Mart'ta Ali Şükrü Bey'in ikinci gruptan arkadaşı olan Hüseyin Avni, meclisin dikkatini bu konuya çekti ve ortadan kaybolan milletvekilini bulamadığı için hükümeti suçladı. Mustafa Kemal'in başka bir muhalifi olan Ziya Hurşit de ona destek verdi. Yetkilileri karanlık işlere bulaşmakla suçlarken, Trabzon'daki kayıkçılar kahyası Yahya'nın kışlanın önünde öldürülmüş olduğunu anımsattı. Dipnot Goloğlu Cilt 5 sayfa 149. Başlarında Hüseyin Cahit Yalçın'ın da bulunduğu İstanbul'daki milliyetçi basın derhal harekete geçilmesini istedi. Mustafa Kemal bunu sağladı. Hükümetin emriyle başlatılan arama çalışmaları sonunda Ali Şükrü Bey'in cesedi, Mustafa Kemal'in Çankaya'daki köşkünden pek uzak olmayan bir mezarda bulundu. Başından beri Ali Şükrü Bey'in Mustafa Kemal'in yakın korumalığını yapan Topal Osman'ın Laz çetesi tarafından kaçırıldığından kuşkulanılıyordu. Topal Osman'ın mecliste Mustafa Kaptan adında bir adamı vardı. Polis tarafından gözaltına alınıp sorgulanan Mustafa, Ali Şükrü Bey'in Topal Osman'ın davetini kabul ettiğini ve kendisinin de onu Osman'ın Ankara'nın eski semtindeki evine kadar götürdüğünü itiraf etti. Ali Şükrü Bey oturur oturmaz adamlar arkadan fırlamış ve onu boğmuşlardı. Sonra cesedi gizlice evden çıkarılıp Topal Osman'ın Çankaya Tepesi yamacında Papazın Bağı adıyla bilinen yazlık evinin yakınında gömülmüştü. Topal Osman adamının yakalandığını duyunca Papazın Bağı'ndaki evinde mevzilendi. Bu haberi 31 Mart'ta alan Mustafa Kemal meclisi koruyan taburun komutanı olan Binbaşı İsmail Hakkı'ya tekçe Topal Osman'ı tutuklaması için emir verdi. Dipnot İsmet İnönü Cilt 2 sayfa 103. Sonra Latife'yi de yanına alıp Çankaya'daki evinden gizlice çıktı ve daha önceden kaldığı istasyon şefinin evine gitti. İsmail Hakkı'nın askerleri Papazın Bağı'ndaki evi sararken Topal Osman'ın adamları ateş açıp içlerinden birini öldürdü. Ama Lazlar düzenli ordu birlikleriyle boy ölçüşemezlerdi ve askerler Papazın Bağı'nı basarak adamlarından birkaçını öldürüp Osman'ı ağır yaraladılar. Hayatta kalmayı başaranlar sorgulanmak üzere Mustafa Kemal'e götürüldüler. Dipnot, İsmail Hakkı Tekçe'nin anılarından Goloğlu alıntı yapıyor. Cilt 5, sayfa 165.
Ayrım sonu.